Ayrım 10. Mahşer Nöbeti. Robert Ludlum. Sayfa 113. 7. Bölüm. Drew şaşkınlıktan sersemlemiş bir halde bürosundan çıktı. Döner merdivenlerden inerek elçiliğin lobisine geldi ve bronz giriş kapısından geçerek Gabriel Caddesi'ne çıktı. Sağa dönerek Karin DeVries'le öğlen yemeği için randevulaştıkları restorana yöneldi. Yalnızca sersemlememiş, dehşet içinde de kalmıştı. Cortland, Claude Moreau'nun yani Fransız 2. Şubenin başkanının Harry'nin listesinde olduğunu açıkladıktan sonra tartışmamıştı bir de. Bu akıl sır almayacak, konunun üzerinde fazla durmamış, söylenecek pek fazla bir şey yok. Moreau ile çalışıyormuş gibi görün ama ona herhangi bir bilgi verme. Yarın beni ara ve olanlara anlat diyerek Lethal'ın lafını ağzına tıkamıştı. Bu kesin talimattan sonra büyükelçi telefonu kapamıştı. Moreau bir neoydu ha? Bu söze ne kadar inanılabilirdi ki? Bu De Gaulle'ün 2. Dünya Savaşı'nda bir Alman sempatizanı olduğunun söylenmesi gibi bir şeydi. Drew aptal değildi. Köstebekler ve ikili ajanlar gerçeğini biliyor ve böyle bir şeyin olabilirdiğini kabul ediyordu. Ama Moreau gibi sicili temiz bir adam inceleme yapmadan bu iki kategoriden birine yakıştırmak olacak iş değildi. Bir bölge ajanı olarak işe başlayıp gizli operasyonlarda yıllarca çalıştıktan sonra 2. şube gibi konusunda uzman insanların çalıştığı bir bölüme başkan seçilmişti. Hem de kimi kıskanç kimi de ona hayran olan binlerce insanın denetiminden geçtikten sonra ve onun yerinde gözü olan binlerce adamın başkan olmasını engellemek için türlü numaralar çevirmesine rağmen... Ancak Moreau bu çapraz ateşten sağ salim çıkmış, yalnızca sağ çıkmakla kalmamış, dünya çapında payesiyle birlikte gelmişti. Ki Latin bu sözü Moreau dışında bir tek Leslie Sorenson'un hak ettiğini düşünür ve çok nadiren kullanırdı. "Monsieur!" diye bağırdı bir ses caddedeki bir arabanın içinden. İkinci şubenin arabası onu izlemeye çalışıyordu. "Lütfen binin." ''Sadece birkaç blok yürüyeceğim.'' diye bağırdı Drew, kaldırımda yayalara çarparak ilerlerken. ''Dünkü gibi hatırlıyor musun?'' diye ekledi bozuk Fransızcasıyla. ''Dünden hoşlanmamıştım, bugünden de hoşlanmıyorum. Binin lütfen.'' Şubenin arabası durdu ve Latham isteksizce kapıyı açıp ön koltuğa geçti. ''Abartıyorsun Rene, yoksa sen Mark mıydın? Karıştırıyorum.'' ''Ben Fransuayım Monsieur ve karıştırılmaya aldırmam, işimi yaparım.'' Birdenbire kulak yırtarcasına patlamalarla kurşunlar yan pencerelerdeki kalın güvenlik camlarını, sonra da ön camı dövdü. Siyah bir sedan araba hızla uzaklaştı. Trafiğin içinde taşıtları sollayarak kayboldu. ''Aman tanrım!'' diye kükredi Drew, ön koltuğu kavramış, başını konsol hizasından aşağıya eğmişti. ''Onun geldiğini gördün değil mi?'' ''Sadece tahmin ettim Monsieur'' diye karşılık verdi sürücü hızlı hızlı soluyarak. Vücudu koltuğunda geriye doğru yaslanmıştı, arabayı durdurdu. Ön camda o kadar çok iz vardı ki dışarısı görülmüyordu. ''Siz büyükelçilikten çıkarken bir otomobil de yoldaki park yerinden çıktı. Kimse iyi bir neden olmadan Gabriel Caddesi'nde bulduğu park yerinden vazgeçmez. Ayrıca arabadaki adamlar önlerini kesip size seslendiğimde çok öfkelendiler.'' ''Sana hayatımı borçluyum François'' dedi Latham hızla doğrulup dönerken. Ayaklarını arabanın döşemesine koydu. O sırada sokaktaki insanlar da dikkatle arabanın yanına yaklaşıyorlardı. ''Şimdi ne olacak?'' ''Polis her an gelebilir. Birisi onları arar.'' ''Polisle konuşamam.'' ''Anlıyorum. Peki nereye gidiyordunuz?'' ''Bir sokak ötede caddenin karşı tarafındaki bir lokantaya.'' ''Orayı biliyorum, hemen gidin, kalabalıkla beraber yürüyün ve onlardan biri gibi davranın. Herkes gibi siz de çok heyecanlanmış görünün. Arabadan çıkınca da restorana kadar elinizden geldiğince dikkat çekmeden gidin. Biz sizi almaya gelene ya da telefonla sizi arayana kadar orada bekleyin.'' ''Beni hangi isimle arayacaksınız?'' ''Siz Amerikalısınız, Jones ismini kullanabiliriz. Garsona bir telefon beklediğinizi söyleyin, silahınız var mı?'' ''Elbette.'' ''Dikkatli olun, bir şey olması pek mümkün değil ama siz yine de her şeye hazırlıklı olun.'' ''Bu kadar ayrıntıya gerek yok, peki ya sen?'' ''Biz ne yapacağımızı biliriz, haydi acele edin.'' Drew kapıyı açtı, eğilip dışarı çıktı. Hemen ardından kapıyı kapadı, doğruldu ve çevredeki insanlar gibi telaşlı bir ifadeyle kalabalığın arasına daldı. Birkaç saniye içinde gerçekten o da kalabalıktan biri olmuştu. Kalabalık içinde boyunu kısa tutmaya çalışarak Gabriel Caddesi'nin öbür tarafına geçti. Etrafını gözleriyle tarayarak lokantaya Karin de Vries'in kendisini bekleyeceği yere yöneldi. Çok erken gelmişti. Yarı yarıya boş restoranı görünce anladı bunu. Ama bürosundan, elçilikten uzak durmalıydı. Birden 400 metre ötede başına gelen olaydan önce hiç düşünmediği bir şey geldi aklına. De Vries adına yer ayırtılacaktı dedi İngilizce olarak barda duran smokinli adama. Evet tabii efendim, biraz erkencisiniz monsieur. Erken gelmemin bir sakıncası var mı? Hayır yok, gelin sizi masanıza götüreyim. Madam arka bölümü tercih eder. Adım Jones, bana bir telefon gelebilir. Masanıza telefon getirebilirim. Masaya mı? Bugünlerde herkesin bir telefonu var, öyle değil mi? İnsanların bir yandan telefonla konuşup bir yandan da sokaklarda araba sürebilmeleri veya yürüyebilmeleri beni hep şaşırtıyor. Mon Dieu, tevekkeli değil, bu kadar çok kaza oluyor. Yerine otururken aniden karar vererek telefonu hemen getirmeniz mümkün mü diye sordu Drew. Tabii, şehir içi mi, milletler arası mı monsieur? Milletler arası dedi düşünceli bir tavırla kaşlarını çatarak. Telefon ücreti faturanıza eklenecektir. Size fazladan külfet çıkarıyor olmalı bu dedi Latham. Külfet sayılmaz çünkü bunu herkese teklif etmeyiz. Böyle bir kolaylık sağladığımızı herkese belli etmeyiz. Çoğunun cep telefonu var zaten. Ama bana teklif ettiniz diye adamın sözünü kesti Drew yüzüne bakarak. Ah tabii, siz Amerikan konsolosluğundansınız öyle değil mi? Buraya pek çok kez gelmiştiniz Mr. Jones. Galiba öyle diye şef garsona hak verdi Latham ona telefon kartını uzatırken. Yalnızca hiç rezervasyon yaptırmamıştım. Mersi, size bir içki veya bir şişe şarap getirteyim mi? Viski, skoş lütfen. Şef garson gitti, viski geldi ve Drew koltuğa iyice yaslandı. Elleri titremeye, yüzü yanmaya başlamıştı. Aman tanrım, eğer tecrübeli etrafını gözleyen bir şoför olmasaydı Gabriel'in ortasında öldürülecekti. 1,5 gün içinde 3 kez hayatına kastedilmişti. İlki önceki gece, ikincisi o sabah şafak vaktinde ve şimdi de sadece birkaç dakika önce. Artık kendisini tanıyorlardı. Görevi başında ölmüş olmanın kendisine sağlayacağı şeref payesinde ise hiç mi hiç gözü yoktu doğrusu. Nazi kanserinin Almanya'ya ve ötesine yayıldığına hiç kuşku yoktu. Daha başka nerelere, kim bilir ne kadar etkili olduklarını kimse bilemezdi. Harry'nin listesi NATO ülkeleri için tasarlanan o kötü senaryonun kara haberini veriyor gibiydi. Karin de Vries'in Sting operasyonu hakkında bilgi toplamak için kardeşlik örgütünün CIA bilgisayarlarındaki çok gizli kayıtlara ulaştığıyla ilgili açıklamaları da Washington'a bir sızmanın olduğunu yatsılamaz biçimde kanıtlıyordu. Tanrım, Willier'e yeniden serpilen Nazilerin her yere yayıldıklarını söylemişti. Biraz abartmıştı. Aktörün ilgisini çekmek için bir numaraydı. Çünkü Willier'in geçmişinde Jodel ve bağlantılarından kuşkusu vardı. Tabii kayıp soruşturma dosyalarından da. Willier kuşkularını doğruladığı zaman hem gururlanmış hem de dehşete düşmüştü. Gururlanmıştı çünkü bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Dehşete düşmüştü çünkü maalesef gerçekti. Şimdi de açık hedef durumundaydı. Nedeni de gerçeği bulmuş olmasıydı. Ölü bir istihbarat elemanının hiçbir işe yaramayacağı açıktı. Bu yüzden bir önceki talimatları hepten iptal edip ikinci şubenin sunabileceği her türlü korumayı kabul edecekti. İkinci şube Moro. Mümkün müydü bu? Moro'ya ek kişisel güvenlik için başvururken kendi ölümünün garanti belgesini mi imzalıyordu? Bütün içgüdülerine karşın ve o adam hakkındaki tüm hükümlerine rağmen acaba Harry'nin listesi o kadar doğru muydu? İnanılır gibi değildi, çılgıncaydı yoksa değil miydi? Şef garson bir el telefonu getirdi. Şu anda Washington'da saat sabahın 7'si falan olmalıydı. Konsolosluk operasyonları müdürü güne başlamadan önce Drew Latham'ın yönlendirilmeye ihtiyacı vardı. Parle yazan tuşa basıp numarayı çevirin monsieur dedi şef. Şayet başka arama yapmak gerekirse finis'e basın. Sonra tekrar parle ve numarayı çevirin. Drew'ya telefonu verdi ve uzaklaştı. Latham parle yazan düğmeye dokundu, numarayı çevirdi ve birkaç saniye içinde telaşlı bir ses cevap verdi. Evet, Paris arıyor. Arayabileceğini düşünmüştüm diye söze girdi Sorenson. Harry oraya vardı mı, konuşabilirsin, şifreleyici devrede. Yarından önce gelemez. Lanet olsun. O zaman haberiniz var. Yani getirdiği haberleri biliyorsunuz.
Ben biliyorum da sen nereden biliyorsun onu merak ediyorum. Harry, kardeşi bile olsa bilgi kayıtlarını öyle herkese açıklayacak bir tip değildir. Hele hele böyle son derece gizli kayıtları hiç.
Harry bana bir şey söylemedi. Söyleyen Cortland'dı.
Büyükelçimiz mi? Bu inanılmaz bir şey. İyi bir adamdır ama bu çevreden değil ki.
Onun da bilgilendirilmesi gerekiyormuş. Alman Büyükelçisi hükümeti içinde görev yapan 4 şahsın sakıncalıdır ibareli belgelerine itiraz etmiş. Anladığım kadarıyla çok öfkeli bir biçimde hem de.
Ne haltlar dönüyor diye bağırdı Sorenson. Tüm bunların kararlar verilene kadar çok gizli kalması gerekiyordu.
Biri tabanca patlatılmadan önce starta geçti dedi Drew. Diğer adetler de ondan etkilenerek koşmaya başladılar.
Neler dediğinin farkında mısın sen?
Tabii kesinlikle.
Öyleyse lanet olası söylesene. Saat 10'da Dışişleri Bakanı ve CIA Başkanı'yla toplantım var.
Onların yanında konuşmalarına dikkat et diye sözünü kesti Latham hızla.
Tanrı aşkına bu da ne demek şimdi?
Teşkilatın AA0 bilgisayarları deşifre olmuş. Brüderschaft Neo'lar kendilerini böyle adlandırıyorlar. Harry'nin operasyonunu biliyormuş. Kod adının String olduğunu, operasyonun neyi amaçladığını biliyorlarmış. Hatta operasyona 2 küsür yıllık tahmini bir görev süresi biçildiğini bile. Hepsini Langley'den toplamışlar.
Nedir bu rezalet diye kükredi konsolosluk operasyonlarının müdürü. Sen bunları nereden öğrendin?
De Vries adında bir kadından, kocası Harry'nin Doğu Berlin'deki piyonuymuş. Stasiler tarafından öldürülmüş. Kadın şimdi bizim tarafta, büyükelçilikte görevli. Yarım kalmış bir hesabı olduğunu söylüyor, ona inanıyorum.
Emin olabilir misin?
Hiçbir şeyden emin olamam ama galiba doğru söylüyor.
Moro ne düşünüyor?
Moro mu?
Evet tabii, Claude Moro, 2. şube başkanı yani.
Harry'nin listesine baktın sanmıştım.
Ne olmuş?
O da listedeymiş. Ona hiçbir şey söylememem emredildi. Sorenson iç geçirdi. Sonra bir süre sessiz kaldı. İnsanı diken üstünde bırakan bir sessizlikti bu. Sonunda hafif ve meşhum bir sesle konuştu.
Kim verdi sana bu emri? Cortland mı?
Muhtemelen daha yüksekten gelen bir emri aktarıyordu. Bir dakika. Sende Harry'nin listesi var değil mi?
Bana gönderilen öyle bir liste var.
O zaman sende Moro'nun ismi vardır. Gözünden mi kaçtı yoksa?
Hayır, gözümden kaçmadı. Çünkü önümdeki listede böyle bir isim yoktu.
Ne?
Her şeyi sıkı bir şekilde emniyet altına almak için bazı isimler söylendiği gibi özellikle gizli tutulmuş demek ki.
Sizden mi?
Bana aynen böyle söylendi.
Bunlar ipe sapa gelmez saçmalık.
Evet biliyorum.
Bir neden düşünebiliyor musun? Herhangi bir neden?
Bulmaya çalışıyorum inan bana. Üst kademeler arasında Moro ile beraber çalıştığım iyi biliniyor.
Evet söylemiştin, İstanbul.
Bu bizim son yaptığımız işte. Başka görevlerimiz de olmuştu. İyi bir ekiptik. Üstlerimiz hemen her fırsatta Washington ve Paris'te birlikte çalışmamızı sağlıyorlardı.
Onun ismini sizin listenizden çıkarmaları için iyi bir neden olabilir mi bu?
Muhtemelen diye karşılık verdi operasyonlar müdürü. Sesi hemen hemen hiç duyulmaz bir haldeydi. Listede onun isminin de yer aldığını bana söylediklerinde ikna olmayacağımı biliyorlardı. Çünkü İstanbul'da o benim hayatımı kurtardı, anlıyor musun?
Hayatı tehlikeye giren meslektaşın herkes kurtarmaya çalışır. Çünkü bu borcun ileride kendisine ödeneceğini bilir.
İşte bu yüzden beni ikna edemeyeceklerini biliyorlardı. Yine de şu veya bu biçimde bir bağlantı var, öyle değil mi?
Belli sınırlar içinde ve belli koşullara bağlı olarak evet.
İyi söyledin.
Hiçbir kesinlik yargısı taşımadan o bilginin doğru olduğu düşüncesiyle hareket edeceğim. Moro'yla bu akşamüstü görüşeceğim. Aktörümüzün gizli ajancılık oynarken yakaladığı bir ipucu var, kiralık araba. Şu anda bu ipucunu değerlendirmekle meşgulüz. Ne yapmam gerekiyor?
Normal olarak diye başladı Sorensen, hatta anormal olarak o listede Claude'un adının geçmesini çok gülünç ve saçma buluyorum.
Aynı fikirdeyim diye sözünü kesti Latham.
Ama bunu Harry getirdi. Senin ağabeyin olması gerçi...
Onun ağabeyim olması getirdiği bilgileri kesin doğrular olarak kabul etmemi gerektirmez diye araya girdi Drew tersçe.
Harry'nin oyuna getirilmiş olabileceğine inanmak çok zor. Taraf değiştirmiş olması ise söz konusu bile olamaz.
Bence de diye mırıldandı Latham.
Öyleyse neredeyiz şimdi? Eğer kadın arkadaşın doğru söylüyorsa teşkilata sızılmış veya Fransız istihbaratında ya da bizim teşkilatta Moro'nun adını fark edip uzantısı olarak bana güvenmeyen biri var.
İşte bu saçma ve komik diye bağırdı Drew. Önündeki masada oturanlar kendisine bakınca sesini yeniden hafifletti. Bütün bunlar korkunç. Tek söyleyebileceğim şey bu.
Londra'yı Harry'i arayacağım. Düşüncelerimizi anlatacağım.
Kimseyle görüştürülmüyor.
Ama benimle görüşür. O 14, ben de 9 yaşındaydım. Lanet olası kitaplarını okurken rahatsız olmamak için hep benden kaçacak delik arardı. Yine benden kaçtığı bir gün bir ağaca tırmandı ve orada mahsur kaldı. Ancak bir daha benden kaçmayacağına söz verirse ağaçtan inmesine yardım edeceğimi söyledim ona. Ağaçlardan inmek konusunda tam bir beceriksizlik abidesiydi. Yani onu bu sayede köşeye sıkıştırmış, ağzından söz almıştım. Ne demek istediğimi bilmem, anlatabildim mi?
Böyle bir durumda insanın ağzından bildiği tüm sırlar alınabilir. Eğer ona ulaşırsan Tanrı aşkına beni tekrar ara. Eğer ulaşamazsan... Bunu söylerken sanki biri boğazımı sıkıyor. Büyük elçinin emirlerini dinle. Claude ile işbirliği yap ama sessiz ol.
Drew Finis'i yazan düğmeye bastı, parlaya dokundu ve numarayı çevirdi. Londra Gloucester Oteli'ndeki santral memuru telefonu uzun uzun çaldıktan sonra Bay Wendell Moss'un odasında olmadığını bildirdi. Latim ona kısa bir mesaj bıraktı. Paris'i ara, aramaya devam et.
Nihayet Karin de Vries göründü. Masaların arasından ustaca kıvrılarak hızlı hızlı Latham'ın yanına ulaştı. ''Tanrı'ya şükür buradasın.'' dedi. Çabucak oturdu. Sözleri fısıltı halinde çıkıyordu. ''Bütün cadde ana baba günü. Elçilikte yer yerinden oynuyor. Teröristler hemen altımızda Gabriel Caddesi'nde bir Fransız hükümet aracına saldırmış.''
Karin biraz durakladı. Drew'nun gözlerindeki boş bakışları fark etmişti. Sessizce kaşlarını çattı.
''Sen miydin?'' diyecek gibi oldu. Drew başıyla onayladı.
De Vries konuşmaya devam etti.
''Paris'ten gitmelisin, Fransa'dan gitmelisin, Washington'a geri dön.''
''Şunu iyi bil, sen daha iyi biliyorsun ya, neyse, orada burada olduğum kadar tehlikede olacağım, belki de daha fazla.''
''Ama 2 gün içinde seni 3 defa öldürmeye çalıştılar.''
''23 saatte sayıyordum.''
''Burada kalamazsın, seni tanıyorlar.''
Washington'da beni daha da iyi tanırlar. Hiç karşılaşmak istemediğim bir karşılama komitesi bile gelebilir. Ayrıca Harry beni arayacak ve ben de onu göreceğim. Onunla konuşacağım. Buna mecburum.
Bu yüzden mi telefonu yanına aldın?
Harry'nin yanı sıra başka biriyle daha görüşmem gerekiyordu. Başkentten biri, güvendiğim, güvenmek zorunda olduğum biri. Yani benim patronum. Bir garson geldi ve De Vries bir şardone ısmarladı. Önlüklü adam başını salladı, gitmek üzereyken Latin portatif telefonu ona uzattı.
''Daha değil.'' diye araya girdi Karin, uzanıp Drew'ün koluna dokunarak. Garson omuz silkti ve gitti. ''Beni bağışla ama bir iki sorunu gözden kaçırıyor olabilirsin.''
''Mümkün. Senin de belirttiğin gibi 2 günden kısa bir süre içinde 3 kere ateş açıldı bana. Boyalı kurşunların kullanıldığı ağır arazi eğitimini saymazsan bütün meslek hayatım boyunca bana sıkılan kurşunların hemen hemen yarısı.''
''Neyi unuttun?''
''Hala ismimi hatırlıyorum. Ralph de değil mi?''
''Komik olmaya çalışma.''
''Başka ne kaldı ki geriye? Sadece bilgin olsun diye söylüyorum. Tabancam kucağımda ve gözlerim de ara sıra seyiriyorsa onu kullanmaya hazır olduğumdandır.''
''Gabriel Caddesi polis kaynıyor. Hiçbir terörist bu şartlarda bir şey yapamaz.''
''Çok güzel konuşuyorsun.''
''Hatırlayabildiğimden daha fazla kere ateş etmiş ve kendisine ateş edilmiş bir adamla evliydim.''
''Evet, unutmuşum. Stacy, affedersin, ne diyordun?''
''Harry seni nereden arayacak?''
''Brom'dan veya Murray'den.''
''Bu 2 yere de geri dönmenin aptalca olacağını söylemeliyim.''
''Yarım puan aldın.''
''Tam puan ver. Haklıyım ve sen de bunu gayet iyi biliyorsun.''
''Vereyim öyleyse.'' dedi Latham istemeye istemeye. ''Sokakta kalabalığın arasındayken benden 1 santim uzakta bir silah olabilir ve ben de bunu hiç fark etmeyebilirim. Ve eğer CIA'ya sızıldıysa elçiliğe haydi haydi sızılmıştır.''
''Washington'daki amirin Gabriel'deki saldırıyı ona nasıl açıkladı? Nasıl bir koruma tavsiye etti sana?''
''Bir şey tavsiye edemedi çünkü ona söylemedim.''
Bu daha sonra konuşulacak bir konuydu. Onun sorunu benimkinden daha büyük. Şimdiye kadar başımdan geçen herhangi bir olaydan çok çok daha büyük. ''Ne kadar da iyi niyetlisiniz Monsieur Latham.'' dedi Karin.
İyilikle ilgisi yok Madame de Vries. Olaylar o kadar çabuk gelişiyor ve ikimizin de karşısındaki sorun o denli büyük ki kafasını bir de bu sorunla şişirmek istemedi.
Bana onun sorununun neyle ilgili olduğunu söyleyebilir misin?
Korkarım söyleyemem.
Neden?
Çünkü sordun. Karin de Vries oturduğu yerde geriye yaslandı ve şarabı dudaklarına götürdü.
Bana hala güvenmiyorsun değil mi dedi yumuşak bir tavırla.
Benim hayatımdan söz ediyoruz hanımefendi ve de korkudan dudağımı uçuklatan, her yere yayılan ölümcül bir mantardan. Tüm uygar dünyanın dudağını uçuklatması gerekir aslında.
Sen konuşmalarında samimi değilsin. Oysa ben her şeyi açık açık, nasıl derler, dobra dobra söylüyorum.
Savaş bu diye fısıldadı Latham, sesi boğuk, gözleri alev alevdi. Lafı dolandırma.
Sana bu savaşta kocamı verdim ben dedi Karin şimşek gibi. Daha ne istiyorsun benden? Güveneceksin diye daha ne vermem gerekiyor?
Bunu öğrenmeyi neden bu kadar istiyorsun ki?
Nedeni çok basit. Dün gece sana anlattıklarımla ilgili. Harika bir insanın engel olamadığı nefreti nedeniyle mahvolduğuna kendi gözlerimle şahit oldum. Neden böyle davrandın aylarca yıllarca sorup durdum kendime. Sonunda bunun nedenini anladım. Haklıydı. Kokmuş iğrenç bir korku bulutu yükseliyordu Almanya'nın üzerinde. Doğu kısmında batı kısmındakinden daha yoğundu bu koku. Kötü bir ülke gidiyor, yerine birleşik başka bir kötü ülke geliyor. Bunlar bir daha asla yerinden oynatamayacakları çığırtkan liderlere susamışlar dedi Freddy. Haklıydı da. Duygusal bir patlamayla yaşlara boğulan gözlerini kapattı. Sesi iyice fısıltıya dönüştü. İşkence gördü ve öldürüldü. Çünkü gerçeği bulmuştu dedi monoton bir sesle.
Gerçeği bulmuştu. Drew masanın öbür tarafına oturan kadını inceledi. Villiers'in babası ihtiyar Jodel'le ilgili gerçeği bulduğunda kendisiyle nasıl gururlandığını hatırladı. Ve sonra da nasıl korktuğunu, çünkü bulduğu şey gerçekti, gerçeğin ta kendisi. Eski olaylardan bahsederken Karin'in kendisiyle aynı tepkileri göstermesi yapmacık olamazdı. İçinde bulundukları durum birbirlerine yalan söylememeyi, içlerindeki öfkeyi daha fazla saklı tutmamalarını gerektiriyordu. Çünkü ikisi de duygularında samimiydiler. Peki, peki dedi Latham boş kalan sol eliyle Karin'in kenetlenmiş ellerini tutarak. İsimleri vermeden söyleyebileceğim kadarını söyleyeceğim. İsimler daha sonra gelebilir. Şartlara bağlı olarak.
Bunu kabul ediyorum. Bu da kuralların bir parçası değil mi? İlaçlı sorgulama ihtimaline karşı bir önlem değil mi?
Evet. Drew'nun gözleri hızla restoranın girişinde etraftaki masalarda gezindi. Sonra sağ eliyle ağzını perdeleyerek burada kilit isim Villiers'in babası, gerçek babası dedi.
Aktör Villiers mi? Gazetelerdeki haberler. Kendini tiyatroda öldüren şu yaşlı adam mı?
İleride sana başka şeyler de anlatırım. Şimdilik bununla yetin. Yaşlı adam gerçekten de Villiers'in babasıydı. Almanların yakaladığı ve kamplarda yıllar önce delirttikleri bir direnişçi.
Akşam gazetelerinde bir haber vardı dedi de Vries ellerini çözüp Drew'nin sol elini sıkı sıkı tutarak. Oyunu Coriolanus temsilini bırakıyormuş.
Ne aptalca dedi öfkeyle Latham. Nedenini söylüyorlar mı?
Şu yaşlı adamla ilgili bazı şeylerden ve olayın Villiers'i derinden etkilemiş olmasından dolayı böyle bir kararın.
Bu aptallığın da üstünde diye sözünü kesti Latham. Acayip kabak, grotesk. Artık o da benim kadar kocaman bir hedef oldu.
Anlamıyorum.
Anlayabilmene imkan yok ve inanılmaz bir biçimde hepsi ağabeyimle bağlantılı.
Her ile mi?
Jodel'le yani Villiers'in babasıyla ilgili istihbarat dosyaları istihbarat servisinin arşivlerinden çalınmış.
AA0 bilgisayarlarındaki gibi bir olay mı?
AA0 bilgisayarlarında kayıtlı olan bilgiler kadar gizlilik gerektiren dosyalarmış bunlar inan. Bu dosyalarda bir Fransız generalinin adı varmış. Kendisi sadece Nazilerin safına geçmekle kalmamış, onlar gibi asil ırk sevdasına kapılıp bir sapkın olup çıkmış.
Artık bunun ne önemi var ki yıllar önceki bir general kuşkusuz ölmüştür.
Ölmüştür veya ölmemiştir bunun bir önemi yok. Önemli olan bu adamın harekete geçirdiği, şimdi devam ede gelen şeyler. Burada Fransa'da bir örgüt dünyanın her yanından gelen milyonların Almanya'daki neolara akmasına aracı oluyor. Görev yeri olarak Paris'i seçmene neden olan konuyla yakından ilgili yani Karin.
De Vries tekrar arkasına yaslandı, ellerini Drew'nun elinden çekti. Gözleri kocaman olmuş, şaşkın ve endişeli bir ifadeyle bakıyordu.
''Bunların her ile ne ilgisi var?'' diye sordu.
''Abim bir isim listesi getirmiş, kaç isim var bilmiyorum. Fransa'daki ve benim ülkemdeki neo sempatizanlarının isimleri. Bomba gibi bir liste. İçinde böyle bir şeyi yapacakları, kimsenin aklının ucundan geçmeyecek türden nüfuzlu, hatta siyaset sahnesinde söz sahibi kişilerin isimleri yer alıyor.
Harry nasıl almış bu isimleri?
Hiçbir fikrim yok. İşte bu yüzden onu görmem, onunla konuşmam gerek.
Neden? Çok rahatsız gibisin.
Çünkü bu isimlerden biri birlikte çalıştığım, ellerine gözümü kırpmadan hayatımı teslim ettiğim bir adam. Elmalarım nasıl buldun?
Kramer'in kötülüğü bir yana ne dediğini anlamadım.
Yaratılıştan gelen bir dil yeteneği bu madam. Dil bilimci. En güzel elmaları tezgahın üstüne dizip alta çürükleri koyan elma satıcılarının bilinen bir hilesinden söz ediyorum.
Hala yakalayamadım.
Belki de haklısın. Uyduruk da olabilir pekala.
Aynen ağabeyin gibi konuşursun ama onun gibi açık değil.
Şimdi ondan istediğim şey de bu işte, açıklık.
Birlikte çalıştığın o adam hakkında tabii ki.
Evet, buna inanamıyorum. Ama eğer Harry haklıysa ve ben de o adamla bu akşamüstü buluşursam, ki buluşacağım, hayatımdaki en aptalca kararı vermiş olacağım. Ölümcül bir aptallık.
Ertele, birden önemli bir şey çıktığını söyle.
Neler olduğunu soracak, bilmeye de hakkı var. Ayrıca bir de şu var ki, o adamın dikkatli bir elemanı daha yarım saat önce Gabriel Caddesi'nde hayatımı kurtardı.
Belki de öyle görünmesini istediler.
Evet, bu da bir diğer olasılık. Görüyorum ki olayı yakından takip ediyorsunuz hanımefendi.
Yakından takip ediyorum, evet. İkinci şube başkanı Mor öyle değil mi dedi Karin Devries.
Peki neden o olduğunu düşündün?
Bölüme giriş çıkış yapan kişilerin isim listeleri her 24 saatte bir arşive gelir. Listede Moro'nun ismi iki kez geçiyordu. Birincisi önceki gece, yani sana ilk saldırının gerçekleştirildiği gece, ikincisi de sabah, yani Alman Büyükelçisi'nin geldiği gün. Kütüğe işlenen bilgiler kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık. Arşivdeki arkadaşların çoğu başka zamanlarda elçiliğe, ikinci şubeden kimsenin, hele hele başkanın hiç uğramadığını söylüyorlar.
İma ettiğin şeye katılamayacağım doğal olarak.
Katılman da gerekmiyor ve ben de tamamıyla seninle aynı fikirdeyim. Moro'yu herhangi bir biçimde neolarla bağdaştırmak bana da çok gülünç ve saçma geliyor.
10 dakika önce Washington'dan da aynı cevabı almıştım. Ama o listeyi Harry getirdi. Ağabeyimi tanırsın, kandırılmış olabilir mi?
Yine gülünç ve saçma demekten alıkoyamayacağım kendimi.
İhanet ediyor olabilir mi?
Asla.
O zaman Moro ile kötü günlerde beraber çalışmış olan ve bizimle aynı fikirde olan benim müthiş deneyimli patronumun da söylediği gibi neredeyiz şimdi?
Bir açıklaması olmalı.
Ben de bu yüzden Harry ile konuşmalıyım. Bir dakika. Moro ile epey ilgili görünüyorsun, onu tanır mısın?
Doğu Alman istihbaratının ve Neoların ondan ölümüne korktuklarını biliyorum. Çünkü Stasi ile Naziler arasındaki bağları belki ağabeyin hariç herkesten önce fark eden oydu. Freddy onunla bir kez karşılaştı. Münih'te bir briefingde ve coşku içinde geri geldi. Moro'nun bir dahi olduğunu söylüyordu.
Öyleyse yeniden konumuza dönecek olursak neredeyiz gerçekten?
Bir söz vardır dedi Karin. İki arada bir derede. Tam senin durumuna uyuyor. En azından Harry ile konuşuncaya kadarki durumuna. Güvendiğin için ne Murray'se ne de elçiliğe gitmemelisin.
Harry de sadece oraların numaraları var diye karşı çıktı Drew.
Şimdi bir kez daha bana güvenmeni isteyeceğim. Amsterdam'daki eski günlerden birkaç arkadaşım var Paris'te. Gerçekten güvenilir arkadaşlar. Eğer kabul edersen hemen albaya isimlerini vereyim.
Ne için, neden?
Seni saklasınlar diye. Böylece operasyonu gizlilik içinde rahatça yürütebilirsin.
Öyleyse Moro'yu tanıyorsun.
Şahsen değil. Yani onun da yüz yüze bir tanışıklığımız olmadı. Ama elçiliğe tayinim çıktığında ikinci şubeden iki kişi benimle mülakat yapmışlardı. Devries ismi kendisiyle kişisel olarak görüşme fırsatını sağlayacaktır, bana inan.
İnanıyorum ama ona gerçeği söyleyeceğinden bahsediyorsun. Kendisinin zan altında olduğu gerçeği ne olacak peki?
Bu da bir başka gerçek. Üç defa canına kastedildi ve doğal kaygıların bir yanı.
Şuna adam gibi korku desek ya diye söze girdi Latam. Her seferinde ölümden kıl payı kurtuldum ve sinirlerim ayakta.
Pekala, çok dürüstçe bunu kabul edecektir. Kendi hayatından duyduğun korku bir yana, Londra'dan gelen ağabeyinle buluşman gerekiyor. Bunun da ne günü belli ne de saati. Ortalarda dolaşarak onun da hayatını tehlikeye atmak istemiyorsun. O yüzden bir iki günlüğüne ağabeyin gelene kadar gizlenmen gerekiyor. Doğal olarak senin nerede olduğunu, benim de bilmediğimi söyleyeceğiz ona.
10. ayrımın sonu. Sayfa 126.